Ayrım 10. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 120. 6. 23 Nisan 2073'te saat 16'ya bir kala Kızılcahamam'daki Beyaz Köşk'ün görkemli girişinde özel kılıklı 5-6 görevlinin önünde bekleyen orta yaşlı ve bıyıklı bir adam sanki kendisini her gün burada ve hep böyle karşılarmış gibi "Hoş geldiniz Can Bey, hoş geldiniz. Lütfen şöyle buyurun. Sayın Başbakanımız sizi bekliyor." dedi ve neredeyse yüzü hep arkaya dönük ilerleyerek 7-8 basamaklı bir mermer merdivenden çıkardı. İçinde bir yuvarlak masayla birkaç kırmızı koltuktan başka hiçbir şey bulunmayan çok geniş bir salonun kapısını açtı. "Buyurun efendim." diyerek tuhaf bir biçimde gülümsedi. Can Tezcan oyuna getirilmiş gibi bir duyguya kapıldı birden, tepeden tırnağa titredi. Başbakandan iz bile yoktu ortalıkta. Bereket neredeyse aynı anda kır saçlı, lacivert takımlı, bıyıklı bir ufak tefek adam belirdi önünde. Yüzünde içten mi içten, dost mu dost bir gülümseme. "Hoş geldiniz Can Bey. Ben özel kalem müdürü Hasan Berberoğlu. Sayın Başbakanım Mevlüt Doğan şu anda namaz kılıyor. Kaza namazı. Anlarsınız ya, sık sık kaçırıyor namazlarını. Boş bir zaman bulunca da hemen kaza namazına duruyor. Ama fazla beklemezsiniz. 5 dakikaya kadar burada olur." dedi. Yer gösterdi, kendisi de gelip karşısına başbakan için ayrıldığı anlaşılan biraz daha büyük ve daha yüksek bir koltuğun solundaki koltuğa ilişti. Böylesine büyük bir iş ve düşünce adamıyla tanışmaktan onur duyduğunu söyledi. Sonra bir de avukatlık alanındaki başarılarını saymaya başlayınca Can Tezcan beklenmedik bir yakınlık duydu adama, bunca övgüyü hak etmediğini, belki de tüm erdeminin buna bir erdem denilebilirse her işin hakkını vermeye çalışmak olduğunu, bunun da fazla abartılacak bir yanı bulunmadığını söyledi. Ama özel kalem müdürü, "Abartmıyorum efendim, ben de hukuk okudum. Alanımızda neyin övülüp neyin yerilmesi gerektiğini bildiğimi sanıyorum. Ayrıca Sayın Başbakanım Mevlüt Doğan da benimle aynı görüşte." deyince yakınlık duygusu daha bir güçlendi. Hemen arkasından da sık sık kapıldığı bir izlenim bir kez daha boy gösterdi bilincinde. Ünlü ve önemli adamların yakın çevrelerindeki kişiler genellikle onlardan daha içten, daha cana yakın, hatta daha bilgili ve daha deneyimli oluyorlardı. Bu Hasan Berberoğlu da böyle olsa gerekti. Ama başbakanından söz ederken ne diye her seferinde adını ve soyadını da ekliyor ki herifin? "Bilmediğimi mi sanıyor?" dedi içinden. Belki de izleniminde yanıldığını, ne olursa olsun daha başbakanla tanışmamış olduğuna göre bir karara varabilmek için bir iki rekat daha beklemesi gerektiğini düşündü. Adama doğru eğildi. "Hasan Bey, izniniz olursa size çok kişisel bir soru soracağım." dedi. "Siz Sayın Başbakanımızı beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz?" Özel kalem müdürü şaşırdı, hatta hafiften titredi. "Bunu neden soruyorsunuz?" dedi. Can Tezcan bir an düşündü. "Yanıtınız kendisiyle yapacağım görüşmede bana ışık tutar diye düşündüm." dedi. "Evet, beğeniyor musunuz?" Özel kalem müdürü gülümsedi o zaman. "Elbette Can Bey, elbette." diye yanıtladı. "Beğenmek de söz mü? Ben Sayın Başbakanım Mevlüt Doğan'ın hayranıyım. Yoksa siz beğenmiyor musunuz kendisini?" Can Tezcan yanıttan fazla etkilenmiş gibi görünmedi. "Ben mi bilmiyorum daha." dedi. "Ben kendileriyle ilk kez bugün karşılaşacağım ama beğeneceğimi umuyorum." Tam bu sırada Başbakan Mevlüt Doğan gülümseyerek salona girdi. Özel kalem müdürü elleri pantolon dikişlerinin üzerinde neredeyse 2 büklüm uzaklaşırken o son bir duyarsızlık dışında hiçbir anlatım içermeyen bir yüzle ama hep gülümseyerek kendisine doğru gelirken Can Tezcan da yüzünde varla yok arası bir gülümsemeyle kendisine doğru ilerledi. Uzattığı elin başbakanın kocaman elinde bir an görünmez olmasına şaşırdı. Elleri olmayacak gibi büyüktü başbakanın ama adam "Özel kalem müdürümle öyle fıs fıs ne konuşuyordunuz?" diye sorunca şaşkınlığı uçup gitti. "Hasan Bey size nedenle hayran olduğunu anlatıyordu efendim." dedi. Mevlüt Doğan gevrek bir kahkaha attı. "Öyledir sağ olsun, yere göğe sığdıramaz başbakanını, bana çok bağlıdır." diye yanıtladı. Konumunu açıklıkla belirtmek istercesine kararlı adımlarla gelip büyük koltuğa yerleşti. Sonra da son gelen kendisi değilmiş gibi "Buyur, şöyle buyur." diyerek Can Tezcan'a da az önce oturmakta olduğu koltuğu gösterdi. "Seni buraya kadar yorduğum için özür dilerim ama ben önemli randevularımı hep burada veririm. Neden dersen, burası her açıdan güvenli bir yer. Sürekli olarak en etkili ürünlerle ilaçlanır. Tüm bu çevre bir tür seradır. Ne kene, ne kuş, ne sinek, ne mikrop, ne virüs vardır burada. Bahçede güvenle dolaşılabilir. Kısacası senin gibi değerli bir adamı çağırırsam, adam da bir hafta içinde cızlamı çekerse, hiç günahım yokken adım kötüye çıkar. Ben de işlerimi sağlam tutmayı severim. Önlemimi alırım böyle. Konuklarımı temiz ve güvenli yerlere çağırırım dedi. Hemen arkasından da konuya girdi. Ancak çoğu yöneticiler gibi o da her şeyi başından almayı yeğler gibiydi. Öteden beri özelleştirme sevdalısı olduğunu, çünkü bu edimi ülke için bir can simidi, bir kurtuluş penceresi olarak gördüğünü, 80-90 yıl önce bu ülkenin ulusunu ve Allah'ını seven insanlarının köktenci bir özelleştirme seferberliğine girişmiş olduklarını, onların bu hayırlı girişimi alınlarının akıyla bitirmiş olmamaları durumunda bugün bulunduğumuz noktanın çok ama gerilerinde kalmış olacağımızı anlattı bir süre. Arkasından zile bastı, saniyesinde içeriye dalıp pazarola geçen özel kılıklı adama Can Tezcan'ın ne istediğini sormadan iki Coca-Cola getirmesini söyledi. Sonra sanki yakıtı bitmiş gibi gözleri boşlukta öyle durup bekledi. Bereket kolasından bir iki yudum içtikten sonra yeniden canlanıp gülümsemeye başladı. Gözlerini konuğunun gözlerine dikip dost dost baktı bir süre. ''Biliyor musun Can Bey, sen benim önümde yepyeni bir çevren açtın.'' dedi. ''Nasıl biliyor musun? Şu 2073 yılında ülkede her şey özelleştirilmiş ve kendi elinde özelleştirip de ülkene katkıda bulunmanı sağlayacak hiçbir şey kalmamış sanıyor, ister istemez umutsuzluğa düşüyorsun. Ne büyük devletlerin gözüne giriyor, ne yurttaşı da sevindirebiliyorsun.'' Başbakanlığının tadını da çıkaramıyorsun bu yüzden. Sonra birden senin gibi bir akıllı adam çıkıyor. Durun bakalım. Arkadaşlar, her şey bitmiş değil daha. Şunlar, şunlar, şunlar da var diyor. Anlıyorsun ki satıp kurtulacağın çok şey var daha. Bir güzel rahatlıyorsun. Evet, işin gerçeğine bakarsan uyanık bir devlet adamı her zaman satacak bir şeyler bulur. Çünkü her zaman satılacak bir şeyler vardır diye sürdürüp kristal bardağındaki kolasından bir fırt daha çekti, Can Tezcan'a da kendi bardağını gösterdi, sonra kocaman elini onun küçücük elinin üstüne koydu. Ama daha dünyada hiçbir ülke böyle bir girişimde bulunmamışken, yargıyı özelleştirmek şeytanın aklına gelmez, böyle bir şeyi düşünebilmek için anasının gözü olmak gerekir diye ekledi. Bu konuda kamuoyunu olumlu biçimde yönlendirip devrimin kaçınılmaz zorunluluğunu birkaç hafta içinde tüm Türkiye'ye benimsettiği için konuğunu kutladı, sonra birden kalktı, yanına geldi. ''Can aga, üstadım seni öpeceğim.'' dedi. ''Evet, öpeceğim seni.'' Elinden tutup çekerek onu da kaldırdı, sarılıp yanaklarını da öptü, sonra da ''Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, buyur, otur.'' deyip az önce oturmakta olduğu koltuğu gösterdi bir kez daha. Can Tezcan, başbakanın sert bir tahtadan çakıyla oyulmuş izlenimini veren, köşeli yüzü ve her şeye karşın insanı yiyecekmiş gibi bakan iri gözleri ve kocaman elleri karşısında beklenmedik bir sevgi duydu. Sonra gülümseyerek birbirlerini süzdükleri bir anda beyninde bir şimşek çaktı. ''Ben bu yüzü ve bu elleri çok ama çok gördüm.'' diye geçirdi içinden. ''Çok eskiden, daha onun ünlenmediği zamanlarda bu yüzü ve bu elleri biliyorum.'' Kesinlikle. Benzerlikse ancak bu kadar olur. Oturdular. Mevlüt Doğan şimdi yargıyı özelleştirme düşüncesini Cüneyt Ender'in o insanın önünde çevrenler açan yazısını okur okumaz nasıl benimsediğini, yaşlı cumhurbaşkanından az önce şurada oturmakta olan özel kalem müdürüne dek, çevresindeki herkesin bu ilginç öneriye nasıl karşı çıktığını ve kendisini nasıl savunduğunu anlatıyor, sanki bunu kanıtlamak zorundaymış gibi ayrıntılara giriyor, eleştirileri nasıl bastırdığı konusunda örnekler veriyor, Can Tezcan'a da dinlemek düşüyordu. Ancak bir yandan dinlerken, bir yandan da gözlerini gözlerinde, ellerinde, çenesinde, burnunda, alnında, saçlarında, omuzlarında dolaştırıyor. Bu yüzü, bu bedeni, bu elleri, bu bakışı ve bu devinileri daha önce nerede ve kimde gördüğünü anımsamaya çalışıyor, bir türlü bulamıyordu. Sonra birden adamın tam da cumhurbaşkanıyla giriştiği, kim bilir kaçıncı tartışmayı anlattığı sırada, ''Yumruğumu masaya vurdum ve dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, ''Benim adım Mevlüt Doğan.'' dedim.'' dediği anda ''Simerdiyakov, evet tamam Simerdiyakov.'' diye haykırmamak için zor tuttu kendini. ''Evet tamam Simerdiyakov.'' dedi içinden. Mevlüt Doğan öyküsünü sürdürürken o kafası allak bullak olmuş durumda. O zamanlar böyle bir surata Karamazov kardeşlerden başka hiçbir yerde rastlanamayacağını düşünmüştüm. Oysa herif burada işte, tam karşımda diye düşünüyor, dikkatini başbakanın yüzünde değil de söylediklerinde yoğunlaştırmayı bir türlü başaramıyordu. Bu da yetmiyormuş gibi düşüncesi ikide bir, Gültezcan'la birlikte sürekli Dostoyevski okuyup Dostoyevski konuştukları gençlik günlerine doğru kayıyordu. O günlerde Smerdyakov bir saplantı olmuştu onun için. Sürekli düşlerine girer, hep işlenmesi zor bir ağaçtan yontulmuş izlenimini uyandıran bu yüzde, bu içinden pazarlıklı bakışla, bu kocaman ellerle, bu sarsak devinimlerle belirirdi karşısında. Bir kez daha tüm dikkatini toplayarak baktı Mevlüt Doğan'a. Evet, bu yüz dedi içinden. Evet, tam böyle. Smerdyakov, Cantezcan'ın düşlerinde öyle tuhaf, öyle uzun ve kalın, öyle tahtamsıydı ki tüm dünyada bir benzeri daha bulunamayacağını düşünürdü. Ama işte, yıllardan sonra gene karşısındaydı. Tek ayrım bu Smerdyakov'un durmadan konuşmasıydı. Durmadan konuşuyor, bir de karşısındakini Smerdyakov olmadığına inandırmak istercesine ikide bir ''Benim adım Mevlüt Doğan'' diye yineleyip duruyordu. Derken, başbakanın sözlerini dinlemekten çok, devinimlerini izlerken birden bıyığına takıldı gözleri. Tepeden tırnağa titredi. Smerdyakov'un bıyığı var mıydı diye sordu kendi kendine. Bir süre her şeyden koptu, gözleri çevresini görmez oldu neredeyse. Tüm benliğini Smerdyakov'un gençlik düşlerindeki görüntüsünü yeniden canlandırma çabasında topladı. Bıyığı var mıydı yoksa yok muydu diye yineledi durdu içinden, bir karara varamadı. Eşine telefon etmeyi düşündü ama hemen arkasından ''Ben iyice saçmalamaya başladım, uykusuzluğun sonu bu işte'' diye geçirdi içinden. Smerdyakov'u tümden unutup Mevlüt Doğan'ı dinlemeye çalıştı. Şimdi yargının özelleştirilmesini bırakmış, kendi etkinliklerine geçmişti. Göründüğü kadarıyla tek amacı görüşlerinin doğruluğunu onaylatmaktı. Bunu da hemen her zaman başarıyor, karşısındakini şöyle bir süzdükten sonra ''Benim adım Mevlüt Doğan'' diye bağlıyordu. Öyle anlaşılıyordu ki benim adım Mevlüt Doğan demek, ben yanılmam demek değildi yalnızca. Daha nice üstünlüklerin anlatımıydı. Ama o, Mevlüt Doğan'ı Smerdyakov'la özdeşleştirdikten sonra kendini daha bir rahat buluyor, övünmelerini gülümseyerek dinliyordu. Başbakan bir kez daha ''Benim adım Mevlüt Doğan'' deyince ''Bu durum aynı zamanda Smerdyakov olmanızı önlemiyor'' demek geldi içinden ama avukat içgüdüsü daha ağır bastı. ''Sizi kim tanımaz ki efendim?'' demeyi yeğledi. Bununla birlikte öyküsünün sonuna doğru tam adının Mevlüt Doğan olduğunu söylemek üzereyken Cantezcan bir kez daha Smerdyakov'u gördü. ''Bıyıklı bir Smerdyakov'' diye geçirdiği içinden ''Elbette Sayın Başbakanım, sizin adınız Mevlüt Doğan'' dedi. Mevlüt Doğan bu onaylamada bir alay sezmedi, yalnızca sözünün ağzından alınmasına bozuldu ama belli etmemeye çalıştı. ''Her neyse, biz konumuza gelelim'' dedi. ''Nasıl isterseniz Sayın Başbakanım'' dedi Cantezcan. Başbakanın duraladığını gördü, gözlerini yüzüne dikti, hep aynı bıyıklı Smerdyakov'tu ama değişmişti sanki. Televizyonda görmeye alıştığı o kurumlu, o her şeye ve herkese yukarıdan bakan, güven dolu adam değildi. Az önce başarılarını anlatırken ikide bir, neredeyse bir güç gösterisi olarak ''Benim adım Mevlüt Doğan'' diyen adam da değildi, kendisinden daha zengin bir iş adamıyla konuşan bir iş adamıydı daha çok, sanki bir çekingenlik çökmüştü üstüne. ''Biz konumuza gelelim'' demiş olmasına karşın en az bir dakikadır susmaktaydı. Cantezcan son anda görüş değiştirmiş olmasından kuşkulandı. ''Sayın Başbakanım, bir sorun mu takıldı kafanıza?'' diye sormaktan kendini alamadı. Başbakan güldü o zaman. ''Hayır, düşünüyorum. Başbakanınızın kafası her zaman bir şeylere takılır ve sık sık böyle dalıverir. Ama yalnız bir an için'' dedi. ''Düşünüyordum ki...'' Cantezcan başbakana şaşkınlıkla baktı. ''Yalnız bir an için, yalnız bir an için bile değil. Smerdyakov düşünmez hiçbir zaman. Dünyayı ve insanları gözlemler durur ama düşünmez'' dedi içinden. ''Fyodor Pavlovich de bu düşüncededir.'' O anda başbakanın sarası tutsa da yerde çırpınmaya başlasa hiç mi hiç şaşmazdı. Gene de oldukça çabuk topladı kendini. ''Ne düşünüyordunuz ki efendim?'' diye sordu. Mevlüt Doğan kaşlarını çattı. ''Geçen hafta iktidarda 2,5 yılımızı doldurduk'' diye yanıtladı. Can Tezcan gene Simerdiyakov'u gördü karşısında ama o da Mevlüt Doğan gibi benliğinde iki kişilik birden taşıyordu sanki. Öyle mi? Bu çok güzel bir şey Sayın Başbakanım, sizi kutlarım dedi Can Tezcan. Başbakan yüzünü buruşturdu. O gün bugün kafama takılan şeyler öylesine çoğaldı ki uykularım kaçıyor dedi. Can Tezcan kendisinden bir pohpohlama beklendiğini düşündü. Çok başarılı bir 2,5 yıl. Bunda uyku kaçıracak ne olabilir ki Sayın Başbakanım diye sordu. Ne olacak? 4. yılın sonunda seçim var. Evet, ikinci bir 4 yıl için başbakan seçilmenizi sağlayacak bir seçim. Başbakan gizemli bir biçimde gülümsedi. İşte orası hiç belli olmaz dedi. Neden dersen, 100 yılın başından beri hiçbir parti 2 kez üst üste seçim kazanmadı. Dolayısıyla hiç kimse 2 dönem üst üste başbakan olamadı. Biz de palas pandras gidebiliriz senin anlayacağın. Bu da başımıza tatsız sorunlar çıkarır ister istemez. Ne gibi sorunlar Sayın Başbakanım? Başbakanın yüzü umutsuz bir Simerdiyakov yüzüne dönüştü. Bir kez düşmeye gör, akşam sabah önünde 2 büklüm olanlar tepene binmeye kalkar. Olmadık suçlarla, haksızlıkla, hırsızlıkla suçlarlar seni. Öyle de kalabalıktırlar ki hangisine ne yanıt vereceğini bilemezsin. Hele bir de milletvekili bile seçilememişsen, ömrün kodeste olmasa da mahkemelerde geçer. Can Tezcan bu kez de suçlu Simerdiyakov'u gördü karşısında, içinden güldü, sonra evrensel bir gerçeği dile getirmek üzereymiş gibi öksürdü. Haklısınız Sayın Başbakanım, büyükbaşın derdi de büyük olur dedi. Bu kez de başbakan öksürdü. Gerçekte düşüneceğimizi pek sanmıyorum. Çünkü biz ötekiler gibi değiliz dedi. Gene de şu senin özelleştirme dalgasını bir an önce sonuçlandırmak istiyorum. Ülke için olduğu kadar benim için de arkadaşlarım için de çok önemli. İkinci kez başbakan olmamı sağlayabilir. Yasa gecikebilir mi diyorsunuz Sayın Başbakanım? Hayır, yasa sorun değil. İstedik mi bir günde de çıkarırız. Ama önce bu işi seninle sağlam kazığa bağlamamız gerek. Bana Mevlüt Doğan demişler. Kendimi ve arkadaşlarımı sıkı korurum. Biz de size yardımcı oluruz Sayın Başbakanım, yasaların el verdiği ölçüde. Birden sustu. Simerdiyakov şimdi o televizyonda gördüğü, o hep kendi kendisiyle dolu başbakana dönüşmekteydi, konuşmasıyla da doğruladı bunu. Benim adım Mevlüt Doğan, Canaga, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmam dedi. Yasaların el verdiği ölçüyle de yetinmem. Seninle ikili bir anlaşma yapacağız. İkili, yani yalnız ikimiz arasında. Tanıksız manıksız, yazılı bir sözleşme, sen imzalayıp bana vereceksin, ben imzalayıp sana vereceğim, başka bir kopya olmayacak, tamam mı? Can Tezcan donup kalmıştı. Bu anlaşmayı şimdi mi imzalayacağız diye sordu. Mevlüt Doğan iyice güvene gelmişti artık. İkide bir yumruğunu masaya vurarak, benim adım Mevlüt Doğan diyen başbakandı. Hayır, o kadar aceleye gerek yok. Bol bol zamanımız var daha diye yanıtladı. Önce biz her türlü tehlikeyi göze alarak yasayı çıkaracağız. Sonra ülkenin tüm mahkemelerini sana bırakmak üzere güzel bir sözleşme yapacağız. Satış ya da devir sözleşmesi her neyse. Orada senin şirketten bir yetkili benim Adalet Bakanımla sözleşmeyi imzalarken biz de seninle aynı yapının bir başka odasında kendi özel sözleşmelerimizi imzalayıp birbirimize vereceğiz. Ama her şey ikimiz arasında kalacak. Yalnız ikimiz arasında. Can Tezcan şaşkınlıkla Mevlüt Doğan'a bakıyordu. Koşullar konusunda karar vermek için tam bir hafta zamanımız olacak. Tam bir hafta dedi Mevlüt Doğan. Bir hafta sonra özel telefonumdan arayacaksın beni. Tamam mı? Can Tezcan başını önüne eğip bir süre düşündü. Şaşkındı. Kararlı görünmeye çalışıyordu ama şaşkınlığının gözden kaçmadığının da ayrımındaydı. Bu işi ben başlattım, siz de bitiriyorsunuz Sayın Başbakanım. Dönmeye kalksam arkadaşlarımın güveni kalmaz bana dedi. Ancak koşullarınızın ne olduğunu şimdiden bilmek isterim. Başbakan güldü. Ben de seni bunları konuşmak için çağırdım. Hepsini öğreneceksin şimdi. Ama korkma, koşulların fazla değil. Bize, yani bana, partime ve hükümetime karşı açılan davaları kesinlikle geri çevireceksin. Bizim kimi kurum ve kişilere açtığımız ve açacağımız davaları da istediğimiz sürede ve istediğimiz biçimde sonuçlandıracaksın dedi bir solukta, sonra durdu, gözlerini Can Tezcan'ın gözlerine dikti. Suratım bir tuhaf oldu, koşullarımı beğenmedin mi? Diye sordu. Can Tezcan birkaç kez yutkundu, çıkıp gitmeyi düşündü, sonra hemen pes etmenin yanlış olacağını düşündü. Böyle bir tutum her ikimizin de saygınlığına gölge düşürür Sayın Başbakanım. Halkın adalet duygusunu yaralar ve size duyulan güveni sıfıra indirebilir dedi. Bence bu kadar katı olmayalım. Yargıçlarımızın sağduyusuna da güvenelim. Mevlüt Doğan bir kahkaha attı. Haklısın, ben biraz ileri gittim. Ama yargının her zaman iktidarı kollaması gerekir bence. Her zaman da öyle olmuştur, dedi. Can Tezcan bir süre düşündü gene. Haklısınız Sayın Başbakanım, ama bu konuda ölçüyü kaçırmanın da iktidarın ömrünü kısaltabileceğini unutmamak gerekir, diye yanıtladı. Bir süre düşündü. Benim içten görüşümü isterseniz, açtığınız kimi davalar size zarar veriyor, diye ekledi. Örneğin bu davalardan biri nedeniyle benim en iyi arkadaşım 2 yıldır tutuklu. Ama neyle suçlandığı hala belli olmadı. Bunun kamuoyu üzerinde olumsuz etkileri olacağı kesin. Mevlüt Doğan bir kahkaha attı. Demek öyle, senin arkadaşı da içeri almışız. Adı neydi bu arkadaşının? Varol Korkmaz efendim. Varol Korkmaz, Varol Korkmaz, diye yineledi Mevlüt Doğan. Onun için duruşmada bütün milletin önünde öyle kötü fırçalamıştın bizim Cahit Güven Başkanı. Birden kalktı, Can Tezcan'ın yanına geldi, elini omzuna koydu. Can Aga, sen çok büyük bir avukatsın. Ülkemizde bu tür durumların yaygın olduğunu, zaman zaman da zorunlu duruma geldiğini benden iyi bilirsin. Ama sana erkek sözü, yargı özelleştirilir özelleştirilmez çıkarabilirsin arkadaşını, dedi. Bir an düşündü. Yok, hayır, o kadar uzatmayalım bu işi. Sana bir kıyak yapalım. Önümüzdeki ilk duruşmada ipini koyversinler adamın. Seninle anlaşsak da anlaşmasak da koyversinler. Buraya yazıyorum işte, diyerek sağ eliyle alnını gösterdi. Gözlerini tavana dikip bir süre düşündü ya da düşünür gibi görünmek istedi. Sonra Can Tezcan'a doğru eğildi. Söyleyeceğini başkalarının da işitmesinden korkarmış gibi alçak sesle "Sana bir kıyak daha," dedi. "Bu davayı gönlünün dilediği gibi sonuçlandırabilirsin ama en az 1 yıl sonra." Can Tezcan kendini tutmak istedi ya tutamadı. "Neden en az 1 yıl sonra efendim?" diye sordu. Mevlüt Doğan bir kahkaha attı. "Hadi 6 ay diyelim, senin güzel hatırın için," dedi. "Nasıl olsa şimdiden okuduk heriflerin canlarına. Bundan böyle bir daha doğrultamazlar bellerini. İstersen daha ilk oturumda patronları alıkoyup müdürleri ve uzmanları koyverebilirsin. Bir sonraki duruşmada da patronu çıkarırsın. Nasıl olsa bunu usturuplu bir biçimde yapacağından kuşkum yok." Can Tezcan, "Sayın Başbakanım, siz yargıyı çoktan özelleştirmişsiniz," demeyi düşündü ama vazgeçti. "Teşekkür ederim Sayın Başbakanım, çok teşekkür ederim," dedi. "Benim adım Mevlüt Doğan, dostlar için elimden gelen her şeyi yaparım," diye yanıtladı Başbakan. "Nasıl olsa tek davamız bu değil. Ötekileri benim istediğim gibi sonuçlandırırsın, olur biter. Özel bir çaba harcaman da gerekmez. Önem verdiğimiz davaların hepsi bize candan bağlı yargıçların elinde. Onları görevde bırakman yeter." Can Tezcan dostunun çok yakında bırakılacağını öğreneli beri daha bir rahatlamıştı. Bir süre susup düşünmeyi göze aldı. "Sayın Başbakanım, siz benden de iyi bilirsiniz ki bu tür bağlılıklar iktidarların ömrünü aşmaz genellikle. Bırakın da gerektikçe değiştirelim onları. Yerlerine daha sağlam adamlar koyalım. Böylesi sizin için de daha iyi olur, bizim için de. Ama hepsini uzaklaştıracak değiliz elbette. Her şey bir oran sorunu." Mevlüt Doğan gülümsedi. "Suratını görür görmez anlamıştım. Sen akıllı bir adamsın Can Aga. Önerini düşüneceğim," dedi. Sonra dudaklarında tuhaf bir gülümseme, oldukça uzun bir süre süzdü konuğunu. "Ama isteklerimin hepsi bu değil," diye ekledi. Bir de şu senin dostunun Maçka'daki yeni gökdelenlerinden birinde partim tarafından kullanılacak ama tapuları eşimin kız kardeşinin üzerine çıkarılacak 2 büyük daire istiyorum." Can Tezcan rahatlayıverdi birden. İşin içine pazarlık girince adalet aradan çekiliyordu sanki. "Temel Bey bunu bir onur sayacaktır Sayın Başbakanım," dedi hemen. "Bir de gene partim için ama senetsiz sepetsiz 1 milyar dolar isterim." Can Tezcan bu kez gözlerini tavana dikerek epey bir süre düşündü, sonra içini çekti. "Bu çok yüksek bir rakam Sayın Başbakanım," dedi. "Şu anda bu parayı bulabileceğimizi hiç sanmıyorum." "Peki, 0,5 milyar diyelim. Bunu da özelleştirme bedelinden düşelim," dedi. "Yarım milyar da çok efendim." "Peki, 250 milyon dolar diyelim. O da çok Sayın Başbakanım." Başbakan hiç beklemediği bir yanıt verdi o zaman. "Peki, 150 milyon dolar olsun," dedi. Can Tezcan bir süre düşündü. "Bu da özelleştirme bedelinden düşülecek mi Sayın Başbakanım?" diye sordu. Bu kez de Mevlüt Doğan düşündü. Yalnız %50'si dedi. Can tezcanın başını önüne eğmesi üzerine de derin bir soluk aldı. Şimdi birer Türk kahvesi içelim ve çok yakında yeniden buluşmak üzere ayrılalım. Tamam mı Can kardeşim diye sordu. Tamam Sayın Başbakanım. Bu arada kahvelerimizi beklerken senin benden istediğin şeyler varsa çekinmeden söyleyebilirsin. Var mı bir istediğin? Can tezcan derin bir soluk aldı. Kendim için hiçbir şey isteyecek değilim efendim. Ama Temel Diker Bey'in bir takım sorunları var dedi. Söyle bakalım. Önce Cihangir'deki bahçeli ev geldi Can tezcanın usuna ama bundan hiç söz etmemeyi yeğledi. Belediye çok sorun çıkarıyor kendisine. Cihangir'de, Taksim'de, Sultanahmet'te, Fatih'te olmayacak nedenlerle yokuşa sürüyorlar adamı. Kimi yolumu değiştirtmem diyor, kimi ağaçlarımı kestirtmem diye dayatıyor, işleri geciktiriyorlar ya da işin astarı yüzünden pahalıya geliyor. Tamam, kısa açıklamalarla bir dosya içinde bizim Hasan Bey'e gönder hepsini. Çok teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Temel arkadaşımızın bir de heykel sorunu var. Tüm masraflarını kendi cebinden ödeyerek Sarayburnu'na tıpkı New York'taki gibi ama ondan 3 kat büyük bir özgürlük anıtı dikmek istiyor. İstanbul'umuzun ve Amerika sevgimizin simgesi olacak bir anıt. Bunun için sarayın bahçesinin azıcık kırpılması, denizin azıcık doldurulması, yolun bir bölümünün de tünele dönüştürülmesi gerekecek. Ama koruma kurulu, anladım. Temel Bey çok iyi düşünmüş. Umarım Amerikalı dostlarımız da bundan mutluluk duyarlar. Bize gelince dindarsak da güzel heykellere karşı değiliz. Ama koruma kurulu tasarıya kesinlikle karşı çıkıyor efendim. Başbakan zorlu bir kahkaha attı. Arkadaşım benim adım Mevlüt Doğan dedi. Gerekirse saniyesinde dağıtırım o koruma kurulunu. 5 dakika sonra da yerine yenisini kurarım. Özgürlük anıtını da koy dosyaya. Bu sırada kahveler geldi. İçip ayağa kalktılar. Mevlüt Doğan, Can Tezcan'ın elini kocaman avucunda sıktı. Tam ayrılacakları sırada Can Tezcan, Rıza Koç'tan dinlediklerini anımsadı. Sayın Başbakanım, siz hiç yılkı adamları diye bir şey işittiniz mi diye sordu. Başbakan bir kahkaha daha attı. Sen beni kim sandın Can Aga? Benim adım Mevlüt Doğan. Bu ülkede sinek uçsa saniyesinde duyarım diye yanıtladı. O dediklerini duymakla da kalmadım, gözlerimle gördüm. Dağda taşta çakal sürüleri gibi dolaşıp duruyorlar. Oldukça eski bir olay bu. Benim dönemimde başlamadı. Sayıları ne kadar Sayın Başbakanım? 2,5-3 milyon, bilemedin 4. İnsanın tüylerini ürpertiyor. Yok canım, o kadar da değil. Afrika'dakilerin sayısı çok daha fazla. Hatta oralarda sık sık kentlere indikleri ve ne bulurlarsa yağmaladıkları söyleniyor. Ama Türkiye'de hiç kimse bundan söz etmiyor Sayın Başbakanım. Hiçbir gazete bunu yazmıyor, hiçbir televizyon göstermiyor. Evet, böyle bir anlaşma var. Hem ulusal hem uluslararası düzlemde. Sessiz bir anlaşma. Durumun açığa vurulması tehlikeli çünkü. Ekonomiyi alt üst edebilir. Peki bu konuda herhangi bir çözüm düşünüyor musunuz efendim? Başbakan bir süre düşündü. Benim adım Mevlüt Doğan dediysem ben Tanrıyım da demedim diye yanıt verdi. Ne çözümü düşüneyim istiyorsun ki? Olay benim dönemimde başlamadı. Bayağı eski sayılır. Adamların sayısı da her gün artıyor. Evet böyle. Ot, ağaç, börtü, böcek, ayı, kurt, tilki hepsi tükenme yolunda. Onlar azaldıkça bunlar çoğalıyor. Çok sağlam bir türden oldukları belli. Senin benim türümden dedi. Bir kahkaha attı. Sonra Can Tezcan'ın öyle donmuş gibi dikildiğini gördü. Ancak bizim dönemimizde durumlarının biraz daha iyi olduğu söylenebilir diye ekledi. Belediyelerimiz çöpleri onların sık uğradıkları yerlere boşaltıyor. Eski giysileri toplatıp onların uğrak yerlerine bıraktıran belediyelerimiz bile var. Senin anlayacağın hiç ilgilenmiyor değiliz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 136.